Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şeyin başı Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Şimdi Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vettin ve zeytun ve tur sinin. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla İncire ve zeytine andolsun, Sina dağına ve şu emin beldeye, güvenli şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Şüphesiz senin için son olan, ilk olandan, ahiret dünyasından daha hayırlıdır. Elbette Rabbin sana verecek. Böylece sen hoşnut kalacaksın. Sen bir yetim iken seni bulup da barındırmadı mı? Ve seni yol bilmez iken doğru yola yöneltip iletmedi mi? Bir yoksul iken seni bulup da zengin etmedi mi?
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslam-ı İran başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 30 Dey 1402, Hicri Kameri 8 Recep 1445 ve Miladi Takvimle 20 Ocak 2024 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene sizler için sabah haber kuşağını sunacağım. Ardından tarihten bir yaprak, İsrail metastazı, Filistin'in kültürel mirası ve tarihinin tamamen yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olması, ayetlerin hikayesi, Gazze ve Kalıcı Tır adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Tahran Cuma Hatibi devrim muhafızların operasyonunun Siyonist rejimin tehditlerine karşı bir uyarı olduğunu söyledi. İran ve Hollanda Dışişleri Bakanları ikili ilişkileri görüştü. İran terörizmle mücadelede Pakistan ile işbirliğine vurgu yaptı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran'dan isteklerinin yasal temelden yoksun olduğunu söyledi. Avrupa Birliği Hamas ve İslami Cihat Hareketi'nin yeni yaptırım kararı aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, insan hakları savunucularının Netanyahu'nun Filistinlilere yönelik vahşetini izlediğini söyledi. Ve Amerika ve İngiltere'nin Yemen'in batısına saldırıları devam ediyor. Şimdi haberler. Tahran'ın geçici cuma namazı hatibi, İslam devrim muhafızları ordusunun bölgedeki teröristleri bulunduğu noktalara düzenlediği operasyonunu, Siyonist rejimin tehditlerine karşı bir uyarı olarak değerlendirdi. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Hüccetül İslam Kazım Sıddık'ı, İslam devrim muhafızları ordusunun bölgedeki teröristlerin bulunduğu noktalara yönelik saldırılarına değinerek şunları söyledi. Bu eylem Siyonist rejimi, İran İslam Cumhuriyeti'nin füzelerinin kendilerini hedef alabileceğini farkına varması için uyarıydı. Tahran Cuma Hatibi ayrıca Filistin'i İslam dünyasının birinci sorunu olarak nitelendirerek şunları ekledi. Barbar ve dinsiz Siyonist rejimin tüm dünyaya kendini göstermesi, taş kıran bombalarla evleri yıkması, çocukları öldürmesi, sağlık personeline ve hastanelere saldırması, gazetecileri şehit etmesi ve tüm uluslararası hukuku ihlal etmesinden bu yana 100 günden fazla zaman geçiyor. Siyonist rejim Gazze şeridine saldırıda başarısız oldu ve Siyonistlerin yakasına yapışan siyasi ve ekonomik kayıplar sonuçta bu rejimin yıkılmasına yol açacaktır. İran İslam Cumhuriyeti ve Hollanda Dışişleri Bakanları dün yaptıkları telefon görüşmesinde ikili ilişkilerin son durumu ve bölgedeki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundular. Irne'ye göre Hollanda Dışişleri Bakanı Bayan Hanke Bronis-Slat telefon görüşmesinde İran'la tarihi ilişkilere değinerek Kerman'daki terör eylemini kınadı. Hollanda Dışişleri Bakanı ülkesinin Irak'ın Kürdistan bölgesindeki teröristlere yönelik operasyona ilişkin tutumuna değinerek iki taraf arasında itidal sağlanması gerektiğini vurguladı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan da söz konusu telefon görüşmesinde Hollanda'nın terörle mücadelede uygun ve etkili eylemde bulunmasının gerekliliğini vurgulayarak, İran'da masum halkın şehit olmasına yol açan bazı terör operasyonlarının planlama ve icra merkezinin Irak-Kürdistan'ı merkezli casusluk ve terörün karargahı olduğunu belirtti ve elbette İran İslam Cumhuriyeti'nin terörizmle etkili bir şekilde mücadele etme eylemi uluslararası hukuk ve meşru savunma çerçevesine dayanmaktadır dedi. Emir Abdullahyan, Hollanda tarafının açıklamalarına yanıt olarak şunları söyledi. Kuzey Irak'taki Mossad terör karargahında bir çocuğun öldürüldüğüne dair elimizde bir belge yok. Fakat Hollanda hükümetinin dikkatini Gazze'de binlerce Filistinli kadın ve çocuğun katledildiği soykırıma çekiyoruz. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Pakistan'daki terörist kamplarının yok edilmesi için ortak işbirliğinin gerekli olduğunu değerlendirdi. İran'ın haberine göre Hüseyin Emir Abdullahyan, Pakistan Dışişleri Bakanı Celil Abbas Ceylani ile yapılan telefon görüşmesinde İran'ın dostu, kardeşi ve komşusu Pakistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu vurgulayarak, Tahran, Pakistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünden ciddi şekilde kaygı duymaktadır ve Pakistan'daki terörist kamplarının etkisiz hale getirilmesi ve yok edilmesi için iki ülke arasındaki işbirliğinin gerekli olduğu ifade edilmektedir, dedi. İran Dışişleri Bakanı, Rask sınır karakoluna saldırı gibi Ceyş-ı-Zulüm terör grubunun İran'da üstlendiği birçok terör saldırısına işaretle, bu operasyonun İran güvenlik güçlerinin acil görevleri doğrultusunda ve İran güçlerinin zamanında eylemiyle başarısız olan terör tehdidini etkisiz hale getirmek için gerekli olduğunu vurguladı. Celil Abbas Ceylani de terörle mücadelede iki ülkenin ortak hedeflerine atıfta bulunarak şunları söyledi. Terörle mücadelede ortak tutum iki ülke arasındaki işbirliğinin temelini oluşturuyor. Pakistan her zaman İran'la kardeşlik ve yapıcı ilişkilere vurgu yaptı ve egemenlik ve toprak bütünlüğü hakkı her zaman İslamabad için ciddi bir endişe kaynağı oldu. İran Dışişleri Bakanlığı Güney Asya Genel Müdürü 13. Hükümet'in komşularıyla gerilimi azaltma konusunda yeni rekorunu açıkladı. İran'ın bildirdiğine göre Seyyid Resul Musevi kişisel sayfasında 13. Hükümet'in komşularla gerilimi azaltma konusunda yeni rekor kaydettiğine işaretle, İran ve Pakistan Dışişleri Bakanları ilişkileri yeniden yüksek seviyeye çıkarmak için telefonda görüştüler diye yazdı. Musevi hali hazırda Pakistan Dışişleri Bakanlığı'nda bölgesel işlerden sorumlu yardımcısı olan ve Pakistan'ın eski İran Büyükelçisi Rahim Hayat Kureyşi ile yaptığı görüşmenin videosunu yayımlayarak, iki ülke yetkililerinin katkılarıyla büyükelçilerin başkentlere geri gönderilmesi ve Dışişleri Bakanlığı'nın karşılıklı ziyaretlerinin iki ülke için gerilimin azaltılmasında yeni bir rekorun kayıtlara geçmesini umduğunu ifade etti. Pakistan Ulusal Güvenlik Komitesi'nin Cuma günü ülkenin geçici hükümetinin başbakanı Enverul Haq Kaker başkanlığında İslamabad'da yaptığı toplantının ardından kabine üyeleri, siyasi ve askeri liderlerin İran İslam Cumhuriyeti ile tam diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması ve iki ülkenin büyükelçilerinin birbirlerinin başkentlerine iade edilmesi yönündeki nihai kararı üzerinde mütabakata vardı. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasir Kenani yaptığı açıklamada, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü'nün İran'ın taahhütlerinin tamamen dışında ve genellikle Amerika ve 3 Avrupa hükümeti tarafından gündeme getirilen konuları, kapsamlı güvenlik anlaşmasında öngörülen kurallara dikkat etmeden talepte bulunmaya çalıştığını söyledi. Nasir Kenani Çafi, dün Irna muhabirinin Rafael Grossi'nin bazı uluslararası toplantıların oturum aralarında da dahil olmak üzere sık sık medyadaki tutumları hakkındaki sorusuna yanıt olarak şunları belirtti. İran İslam Cumhuriyeti ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasındaki ilişki, bağlayıcı yükümlülükleri ve özellikle kapsamlı koruma anlaşmasına uygundur. Kenani, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü'nün ajansın üyelerden beklentilerinin yükümlülükleri çerçevesi yerine getirilmesi gerektiğinin ve bunun ötesinde hukuki dayanağı olmayan taleplerin bilincinde olduğunu sözlerine ekledi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü özellikle Siyonist rejimin insanlığa karşı işlediği suçlar ve soykırımların Uluslararası Adalet Divanı'nda soruşturulduğunu ve Siyonist rejimin pervasız nükleer tehditleri ise İslam ülkelerine ve özellikle Gazze halkına yönelik olduğu bir dönemde ajans genel müdürünün özel konumu ve sorumlu olduğu hukuki görev gereği insanlığa yönelik bu tehditlere karşı tavır almasının daha doğru olacağını sözlerine ekledi. Velayet Semaları Savunucuları 1402 tatbikatı sözcüsü bu tatbikatın başarıyla tamamlandığını duyurdu. Tuğgeneral Abbas Faraçpur bu tatbikatta silahlı kuvvetlerin savunma alanındaki yeni girişim ve yeteneklerinin başarıyla kullanıldığını vurgulayarak bu tatbikatta uygulanan planlar ve operasyonlar hakkında şunları söyledi. Velayet Semaları Savunucuları 1402 tatbikatı, ortak planlama ve ilgili tüm silahlı kuvvetlerin hava savunma sahasında bulunmasıyla gerçekleştirildi ve önceden belirlenen tüm hedeflere ulaşıldı. Tuğgeneral Faraçpur, Velayet Semaları Savunucuları 1402 tatbikatının yeni girişimler, yaratıcılık ve yeteneklerle değerlendirildiğini ve test edildiğini belirterek sözlerini şunları ekledi. Ülkenin güneyinde, Fars Körfezi'nin mavi sularında, Umman Denizi'nde ve Hürmüz Boğazı'nda savaş oyunu veya muharebe eğitiminin akıllı yazılımlar ve hava savunma modellemesi kullanımı şeklinde tatbikat edilip değerlendirildi. Uluslararası Enerji Ajansı, Amerika'nın acımasız yaptırımlarının devam etmesine rağmen İran'ın 2023 yılının 9 aylık petrol gelirinin 34 milyar dolar olduğunu açıkladı. İran'ın bildirdiğine göre Uluslararası Enerji Ajansı 2023 yılının ilk 9 ayında İran'ın toplam petrol gelirinin 33 milyar 900 milyon dolar olduğunu tahmin edildiğini duyurdu. İran'ın 2023 Ocak-Eylül aylarındaki petrol geliri OPEC'in bu dönemdeki toplam gelirinin %12'sini eşitti. İran'ın 2023 yılının ilk 9 ayında dünya pazarında 34 milyar dolarlık petrol satışı, Amerika'nın İran'a yönelik acımasız yaptırımları ve Amerikan demokratik hükümetine sözde azami baskı politikası da devam ettiği bir ortamda gerçekleşiyor. İran'ın 2023'ün 9 ayındaki petrol satışlarından elde ettiği 34 milyar dolarlık petrol geliri, İran'ın 2020'nin 12 ayındaki petrol gelirinin 2 katıdır. Avrupa Birliği Cuma günü Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas ve Filistin İslami Cihad ile bağlantılı bazı kişilere karşı yeni yaptırım kararları aldı. İran'ın bildirdiğine göre yeni yaptırımlar kapsamında yaptırım uygulanan kişilerin mal varlıkları dondurulacak ve Avrupa Birliği'ne seyahat etmeleri yasaklanacaktır. Bildirde şöyle deniliyor. Yaptırım uygulanan kişiler arasında Sudan merkezli finansör Abdülbasit Hamza El Hassan Muhammed Kahir, Halid Çuman'ın oğlu Nebil Çuman, Hamas'ın kıdemli finansörü Rıza Ali Hamis, Hamas'ın üst düzey üyelerinden Musa Dodin ve Cezayir'de yaşayan yatırımcı Eymen Ahmet El-Dueyk yer alıyor. Bildirde şu ifadelere yer verildi. Yeni yaptırımlar 19 Ocak 2025 tarihine kadar uygulanacak. Bu süre içerisinde bu kişileri ek olarak çıkarma veya değişiklik yapılması mümkün olacaktır. Amerika Temsilciler Meclisi'nin 60 Demokrat üyesi Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e yazdıkları bir mektupta, hükümetten Gazze'de yaşayan Filistinlilerin zorla ve kalıcı olarak yerinden edilmesine karşı olduğunu güçlü bir şekilde vurgulamasını talep ettiler. İran'ın haberine göre Cuma günü Amerika Temsilciler Meclisi üyeleri Blinken'e yazdıkları mektupta, İsrail'in Gazze'ye karşı savaşında sivil kayıpların artmasıyla ilgili endişelerini dile getirdi. Söz konusu temsilciler mektuplarında Amerika Başkanı Joe Biden yönetiminden Amerika'nın Gazze'deki Filistinlilerin zorla ve kalıcı olarak yerinden edilmesine şiddetle karşı çıktığını vurgulamasını istedi. Temsilciler ayrıca hükümete İsrail'e yönelik daha fazla insani yardım ve güvenlik finansmanı yönündeki bazı taleplerini açıklığa kavuşturması çağrısında bulundu. Amerika, Siyonist rejim İsrail'e her yıl 3,8 milyar dolar askeri yardım yapıyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı konuşmada insan hakları savunucuları yalnızca bugünün Hitler'i, Netanyahu'nun ve grubunun Filistin halkına karşı uyguladığı vahşeti izlemekle yetiniyor dedi. Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre Recep Tayyip Erdoğan dün Kudüs işgalcilerinin mazlum Gazze halkına yönelik devam eden saldırılarına ilişkin yaptığı konuşmada şunları söyledi. Bugün bölgemize uçak gemisi göndererek İsrail'e sınırsız ve koşulsuz destek verenleri hepimiz yakından takip ediyoruz. Erdoğan şöyle devam etti. İnsan hak ve özgürlükleri konusunda rapor yayımlayanlar 105 gün boyunca hunharca katledilen çocukları, bebekleri, kadınları görmediler. Günümüzün Hitler'i Netanyahu ve grubunun Filistin halkına karşı uyguladığı vahşeti izlemekle yetiniyorlar. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelesine ilişkinde şunları söyledi. Suriye ve Irak'taki terör bataklıkları tamamen kuruyana kadar terörle mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz. Amerika ve İngilizlerin Yemen'in batısına yönelik saldırılarının devamında Hudeydel Limanı'nın kuzeyindeki El Canabah bölgesi hedef alındı. İran Press'in bildirdiğine göre şimdiye kadar saldırının ayrıntıları açıklanmadı. Amerika ve İngiltere Perşembe sabahı yoğun hava saldırılarıyla Yemen'in çeşitli bölgelerini hedef aldılar. Bu saldırılarda Amerika ve İngiltere'nin Zamar, Sade, Taiz ve El Hudeyde başta olmak üzere Yemen'in çeşitli bölgeleri hedef alındı. Yemen halkından binlercesi bir kez daha Gazze Şeridi halkına ve Filistin direnişine destek amacıyla gösteriye katılarak Siyonist rejime karşı mücadeleye hazır olduklarını duyurdu. Iraklı göstericiler de İsrail işgalinin Gazze halkına karşı işlediği cinayetleri şiddetle kınadı ve Irak hükümetinden Güney Afrika'nın Siyonist rejime karşı Uluslararası Adalet Divanı'ndaki şikayetine destek vermesini istedi. Bahreyn halkı da ülkenin başkenti Manama'da, Manama'nın batısında Eddar Az şehrinde Gazze Şeridi direnişine ve Yemen silahlı kuvvetlerine destek gösterisi yaptı. Ürdün'ün başkenti Amman'da da İsrail karşıtı gösteri düzenlendi ve bu ülke halkı Gazze'yi destekleyen ve Siyonist rejimi kınayan sloganlar attılar. Irak İslami Direnişi, direniş savaşçılarının Diyale vilayetinin semalarında Amerikan işgal kuvvetlerine ait MQ-9 insansız hava aracını hedef aldığını duyurdu. Ve İran Milli Futbol Takımı Asya Uluslar Kupası ikinci maçında Hong Kong'u mağlup ederek kupada bir üst tura yükseldi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 30'de 1402, Hicri Kameri 8 Recep 1445 ve Miladi 20 Ocak 2024 Cumartesi. yıl önce bugün 30'de 1357'de İran İslam Cumhuriyeti'nin rahmetli kurucusu İmam Hümeyni'nin İran'a beklenmedik geri dönüş haberi halk arasında geniş bir şekilde yayılmaya başladı. Bu haber aslında İran halkı arasında büyük bir sevinç ve coşku yarattı. İmamın İran'a gelişi ve imamın nasıl karşılanacağına yönelik tartışmalar çeşitli halk kitleleri arasında büyük bir heyecan yarattı. İmamın İran'a kesin olarak geri dönüşü yönündeki haberin ilan edilmesi, Şah rejiminin unsurlarını paniğe düşürdü. Onlar bir şekilde kendilerini kurtarmaya çalışıyorlardı ve Şah unsurlarından birçoğu ya istifa ettiler ya da İran'dan kaçmaya çalıştılar. Şah rejimine bağlı bazı askerler de savunmasız halka saldırarak Pehlevi rejimini korumak için son çabalarını gösterdi. Ancak bu girişimler İran halkının iradesinde bir aksama yaratmadığı gibi onları nihai zafere ulaşmak için yollarına devam etme konusunda daha kararlı hale getirdi. ...39 yıl önce bugün Hicri Şemsi 30'da 1363'te büyük taklit mercilerinden ve önde gelen alim Ayetullah Seyyid Ahmet Hansari vefat etti. Çocukluğunda babasını kaybedip ardından büyük kardeşinin himayesinde yetişen Ayetullah Seyyid Ahmet Hansari doğduğu kentte ilk eğitimini almasından sonra Tarih-i İsvan kentine, ardından Kutsal Necef-i Eşref'e gitti ve burada önde gelen alimlerden dersler aldı. Rahmetli İmam Hümeyni'nin tağut aleyhindeki mukaddes kıyamı ile birlikte imamı daima destekleyen Ayetullah Seyyid Ahmet Hansari devrimin ilerlemesi için elinden gelen her şeyi yaptı. Başkentte bulunması inkılapçılara moral vermenin yanı sıra rejimin halka karşı daha temkinli davranmasına neden oldu. Bu önde gelen alimin dersleriyle birlikte önde gelen alimlerden olan Şehit Murtaza Mutahhari, İmam Musa Sadr, Seyyid Rıza Sadr ve Celal Tahir Şems nezdinde yetişti. ...29 yıl önce bugün Hicri Şemsi 30'da 1373'te İran İslam Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı Mendis Mehdi Bazergan vefat etti. Tahran'da Hicri Şemsi 1286'da dünyaya gelen Mehdi Bazergan, tahsilini Fransa'da makine mühendisliği dalında bitirdi. O, Hicri Şemsi 1320'de Tahran Üniversitesi'nde ders vermeye başladı. İran'da petrol sanayisinin millileştirilmesi hareketi sırasında siyasi mücadelelerini başlatan Mehdi Bazergan, Hicri Şemsi 28 Mordad 1332'de gerçekleşen darbenin ardından tutuklanıp sürgüne gönderildi. Bazergan cezaevinden çıktıktan sonra birçok siyasetçiyle birlikte Özgürlük Hareketi'ni kurdu. Özgürlük Hareketi'nin liderleri Hicri Şemsi 1334 ve sonrasında Şah rejimine karşı faaliyetleri nedeniyle bu rejim tarafından tutuklandı. Bazergan da hapis cezasına çarptırıldı. Mehdi Bazergan İslam devriminden kısa bir süre önce İnkılap Konseyi'ne üye oldu ve bu konseyin önerisiyle geçici hükümeti kurmakla görevlendirildi. Bu hükümet, İslam İnkılabı'nın rahmetli liderinin görüşlerindeki temel farklılıklar ve geçici hükümetteki inkılap karşıtı unsurların etkisi nedeniyle 9 aydan fazla hayatta kalamadı. ...16 yıl önce bugün Hicri Şemsi 30'da 1386'da makam müziğinin önde geleni Hac Kurban Süleymani vefat etti.
Sahte İsrail rejiminin işgalci bir hükümet olarak 75 yılı boyunca en vahşi eylemleri gerçekleştirerek Filistin halkını defalarca evlerinden etmesi, topraklarını işgal etmesine rağmen bugün dünya halklarının gözü önünde Filistin halkına karşı iğrenç bir soykırım gerçekleştirmesi daha önce benzer genişlikte ve yoğunlukta hiç yaşanmamış boyutlara varmıştır. Bu podcast İsrail Matematiği adlı kitaptan bir alıntı yaparak kendisini İsrail diye adlandıran meşru olmayan bir rejimin Filistin topraklarında şekillenmesinin tarihi rivayetidir. Bu sohbetimizde İsrail'in işgal ettiği topraklar içinde ve dışında yürüttüğü çeşitli formatlardaki gayri meşru ve yasa dışı savaşlara göz atacağız. Evet değerli dinleyicilerimiz, Tahran Radyosu'ndan hepinize selamlar diliyoruz. İsrail Mateyes Sazı isimli podcastimizin son bölümünde sizlerle birlikteyiz. Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Ateş Savaşı. Genel olarak ateş savaşı bir savaş aracı olarak insanları, tarlaları, evleri yok etmek veya korku salmak amacı ile ateşi kullanmaktır. Ateş Savaşı 14 Mayıs 1948 tarihi olan Nekbe gününden yıllar önce Filistinlere karşı vardı ve Siyonistlerin her zaman çalışma aracı sayılırdı. Örneğin 1946 yılında Hakan Hakgimel talimatına değinebiliriz. 1946 yılında İngiltere Filistin'den çıkınca Siyonist rejimin Filistin topraklarında hükümetinin ilk tasarımcılarından ve 1948 ila 1953 yılları arasında ilk başbakanı olan Ben Gurion, İbranice Rimmel olarak bilinen C planlı Filistinlere karşı mücadele stratejisi olarak benimsedi. C planı Siyonistlerin A ve B planlarının ileri planıydı. A planı veya adını Tel Aviv'de Hagana komutanı olan Elmik Afner isminden alan Elmik planı 1937 yılında ve Ben Gurion'un talimatıyla hazırlandı ve İngilizlerin Filistin'den çekilmesi durumunda Filistinleri kontrol etme stratejilerini içeriyordu. B planı ise 1946'da hazırlandı. Daha sonra A ve B planlarının birleştirilmesi sonucunda stratejilerinin temeli Filistinli liderlerin, savaşçıların, subay ve askerlerin öldürülmesi ve onların hem özel hem de kamuya ait tüm taşınır ve taşınmaz mallarının yok edilmesine dayalı olan C planı geliştirildi. Bu plana göre evler ve tarlalar hedefteydi. Bu yüzden yakılabilecek her şey yakılmalı, meskun evler yıkılmalıydı. Bu savaş siyaseti bugün de İsrail ordusu ve Siyonist yerleşimciler tarafından devam ediyor. Öyle ki her yıl Filistinlere ait tarlalar ve zeytin bahçelerini yakıyorlar. Alınan bazı raporlar İsrail ordusunun 680 kez kundaklamaları sonucu en az 900 hektar orman ve 610 hektar bahçe yanmıştır. Tabii Ben Gurion bu planla yetinmedi. Bu yüzden birkaç ay arayla Filistinler ve Yahud hükümetinin kaderini onların kapsamlı ve güdümlü şekilde mal varlıklarına el koyma ve onları kovmaya dayalı olan D planı veya Dalit planı hazırlanarak tedvin edildi. Zeytin Savaşı. Zeytin Savaşı her yıl zeytin hasat mevsiminde yaşanan işgalci ordunun yerleşimcilerin desteğiyle Filistinlerin bir yıllık mahsulünü ateşe vererek yok ettiği olaydır. Boslem İnsan Hakları Enstitüsü'nün 2000 yılında hazırladığı bir raporda, Siyonist yerleşimcilerin köylülere defalarca ateş ederek onların kendi zeytinliklerine ulaşmalarını engelledikleri itiraf ediliyor. Raporda ayrıca zeytin hasat mevsiminin Ekim ve Kasım ayları olması ve Filistinlilerin yerleşimcilerin sürekli ateş açması nedeniyle mahsulü hasat edememeleri nedeniyle büyük kayıplarla karşı karşıya kaldıkları belirtiliyor. Siyonist rejim 1967 savaşından bu yana Filistin topraklarında 800 bin zeytin ağacı olmak üzere 2 milyon 500 binden fazla ağacı kesti. Zeytin ağacı Filistin direnişinin sembolüdür ve yağı Filistin ekonomisinin ana gelir kaynaklarından biridir. Özellikle Batı Şeria'daki zeytin tarlaları işgal rejimiyle Filistinliler arasında bir savaş alanına dönüşmüş vaziyettedir. Gazze ve Batı Şeria'daki tarım arazilerinin %80'inde zeytin ekiliyor. Yalnızca Batı Şeria'da on binlerce ailenin geçimi zeytin ürünleri ekimi ve üretimine bağlıdır. Filistinli çiftçilerin yıllık gelirinin %25 ila 50'si ise zeytin tarımından sağlanıyor. Fakat İsrail ordusu duvar örmek, yol yapmak gibi bahanelerle yüzlerce yıllık zeytin ağaçlarını buldozerlerle kökünden söküp çıkarıyor. Yerleşimciler ağaçları sökmeye devam etmelerine ilaveten Filistinlilerin tarlaları ve hasatlarına başka felaketler de getiriyorlar. Bunlardan biri Osmanlı'nın 4 yıllık çorak kalan arazisiyle ilgilidir. Osmanlı döneminden kalan bu yasa uyarınca tarım arazisi 4 yıl boş bırakıldığı durumda söz konusu arazi çiftçinin mülkiyetinden çıkarılarak devletin mülkiyetine geçiyor. İsrail'de işte aynı yasayı uygulayarak Filistinlilerin topraklarını ele geçirip yerleşimcilere teslim ediyor. İsrail rejimi çimento bloklarından geçici askeri barikatlara ve askeri tesisler bahanesiyle duvarlar inşa etmeye kadar birçok engel oluşturarak Filistinli çiftçilerin tarım arazilerine erişimini imkansız hale getirdi. Böylece 4 yıl boyunca topraklar çorak kaldı ve Siyonist rejim o toprakların sahibi oldu. Yerleşim Savaşı. Yerleşim Savaşı, Siyonistler ile Filistinliler arasındaki savaşın bir başka türüdür. Aslında yerleşim inşası her siyasi görüşe sahip olan ve her Siyonist ve İsrailli grubun hedefiydi. Onlar hiçbir yerde anlaşamasalar bile Filistin topraklarında yerleşimlerin inşası ve geliştirilmesi konusunda fikir birliğindeydiler. Onlarca yıl birçok propagandayla farklı ülkelerdeki Yahudileri işgal altındaki Filistin'e çekmeye ve taşımaya çalışan ırkçı rejim, yerleşim konusunda bir krizle karşı karşıya kalmıştı. 2011 yılında İsrail'deki konut protestoları olarak adlandırılan olay, İsrail'deki Yahudi göçmenlerin ve İsrail'deki yeni neslin hükümetin kendilerine normal bir yaşam sağlamasını beklemelerinin tecellisiydi. Konut protestoları, Benjamin Netanyahu'nun 2011'de akıllıca örtbas ettiği ve İsrail'in ölümünü önlediği yumuşak karnıydı. İsrail'in yeni nesilleri nereden geldiklerini, kimlere kurban edildiklerini ve kendi yaşamlarının kimlerin gasp edilen yaşamları üzerine kurulduğunu er ya da geç anlayacaklar. Renk Savaşı. Siyonist rejimin kamuoyunu yanıltarak insanlık karşıtı hedeflerine ulaşma yöntemlerinden biri de ikilem oluşturmaktır. Örneğin İsrail'le bir yetkiliyle konuştuğunuzda İsrail'in sınırlarıyla ilgili görüşlerinin resmi sınırlar olduğunu söylüyor. Bu yetkililer resmi olarak işgal edilmiş sınırları mı yoksa resmi uluslararası sınırları mı kastettiklerini açıklamıyor. Bu aldatıcı çerçevede İsrail her zaman İsrail ordusu sözcüğünü kullanmak yerine her zaman savunma güçlerinden bahsediyor. Dünyada çocuk katili rejim olarak bilinen Siyonist rejim, İsrail ordusundaki askerlerinin vahşiliğini ve suçlarını savunma güçleri kisvesi altında gizliyor. İsrail'in gaspçı ve çocuk katili görüntüsünü haklı çıkartmak için kamuoyunu aldatma hedefiyle Siyonist rejimin sözcükleri dönüştürme çalışmaları her zaman devam etmiştir. Gerçi bu rejimin son dönemde mazlum Gazze halkına karşı yürüttüğü savaş ve yaklaşık 10 bini kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 15 bin kişinin öldürülmesi ve şehit edilmesi bu katil rejimin yüzündeki maskeyi düşürdü. İsrail'in Siyonist hükümeti, Amerika'nın doğrudan işbirliği ve diğer batılı ülkelerin desteğiyle insanların evlerini bombalamaktan, çocukları ve yetişkinleri enkaz yığınları ve toprak altına gömmekten, okulları ve hastaneleri bombalamaya, çocukları öldürmekten, ambulanslara füze atmaya kadar Gazze şeridindeki Filistinli erkek, kadın ve çocuklara karşı öyle vahşi ve iğrenç bir suç başlattı ki bu dehşet cinayetlerinin her köşesi, her özgür insanın kalbini incitiyor. Fakat sözcükleri dönüştürerek tüm bu cinayetleri Gazze'de yaşayan Filistinlere toplu ceza olarak isimlendiriyor. Sahte İsrail rejimi 75 yıl işgalci bir devlet olarak defalarca işlediği en vahşi saldırılarla Filistin halkını kendi evlerinden kovarak onların topraklarını işgal etmesine rağmen Siyonistlerin bugün dünya halklarının gözleri önünde Filistin halkını en feci şekilde soykırım uygulaması daha önce eşi benzeri görülmeyen boyutlarda ve yoğunlukta devam ediyor. Gazze'de kan gölü yaratmak, ard arda gelen bombalamaların enkaz altında binlerce çocuk, erkek ve kadından oluşan bir yığın ezilmiş ceset bırakmak, titrek ve yaralı bedenleriyle vahşetten kurtulabilen çocuklar, paramparça olan çocuklar, henüz hayatı tecrübe etmeden korkunç ve dehşet verici cinayet görüntülerini tecrübe eden çocuklar. Daha önce kendisini barış yanlısı olarak adlandıran bu rejimin kelime ve kavram değiştirerek yaptığı barbarca eylemlerden sadece bir bölümüdür. Bu suçların meydana gelmesi, dünya üzerindeki zalim ve kana susamış insanların yüzünü ak çıkartmış olsa da olumlu bir sonucunu da beraberinde getirmiştir. O da Siyonist rejimin yüzünden maskesini düşürmesidir. İşgalci rejimin vahşetini gören dünyanın özgürlük yanlıları ve içlerinde insanlığın hala yaşadığı kişiler Bugün Gazze halkına karşı savaşın devam etmesi konusunda yüzsüzce ısrar eden ve apaçık gerçeklere rağmen halka yalan söyleyen ve söylemeye devam eden ırkçı rejimin ve Orta Amerika'nın ve diğer batılı ülkelerin yüzünde son derece gerici, barbar, elleri kanlı bir surattan başka bir şey görmüyorlar. Ve onlara karşı öfke ve nefretlerini haykırıyorlar. Dünyanın her yerinde kapsamlı halk gösterilerini düzenlenmesi, buralarda asılan pankartların metni ve atılan sloganlar ve Gazze'deki doktorların ve diğer sağlık çalışanlarının protestoları, övgü dolu açıklamaları gibi diğer mücadele eylemleri, insanlığın canlı olduğunu, bu kanser tümörü gibi dünyaya yayılmakta olan İsrail hükümeti ve ordusunun son derece insanlık dışı eylemlerine karşı halkın öfkesini ve nefretini gösteriyor. Bu gösteriler ayrıca bir yandan dünya halklarının, özellikle de Avrupa ve Amerika halklarının, yöneticilerin çalışmaları ve duası konusunda artan farkındalığını ortaya koyarken, diğer yandan da bu ülkelerin uyanık ve bilgili insanlarının Netanyahu ve diğer İsrail liderlerin savaş suçları işlemesine rağmen Güvenlik Konseyi'nin Gazze'de ateşkes önerisini defalarca reddeden ve İsrail suçlarının devamında ısrar eden yöneticilere sahip olan batılı hükümetlere karşı olduklarını ve onlara paralel olmadığını gösterdi. Şimdi de İsraillerin savunmasız Gazze halkına karşı cinayetlerinde Amerikalı ve Siyonist liderlerin tabiriyle kısa bir molu olan geçici ateşkesin sağlamasına rağmen İsrail'in korkunç ve insanlık dışı suçları ve cinayetlerini dikkate almayanlar saldırılarını ve suçlamalarını Hamas'a ve diğer Filistinli güçlere yönelttiler. Evet değerli dinleyicilerimiz, İsrail Mateş Tızı isimli podcastimizin son bölümünü dinlediniz. Sohbetimizin sonunda bizleri Tarhan Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Filistin'in kültürel mirası ve tarihi
tamamen yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.
Değerli dinleyiciler, Filistin'in kültürel mirası ve tarihi tamamen yok olma tehlikesiyle karşı karşıya adlı programımızda sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Eğer İsa bugün doğsaydı, enkaz altında olurdu. Bu cümle Beytüllahim Kilisesi Başrahibi Doktor Münzir İshak'ın Noel töreni sırasında verdiği vaazın bir parçasıydı. Bu rahibin vaazının arka planına molozların arasında duran bir bebek temsili konmuştu. Yıllar önce bu kilisede Hazreti İsa Aleyhisselam'ın doğum sahnesi, annesi Meryem Ezra, Yusuf ve İranlı üç eski din alimiyle birlikte canlandırılmıştı. Ama bu yıl o çocuk annesinin sıcak kollarında değildi. Bu kez tüm dünya Mesih'in topraklarında ne tür suçların işlendiğini görebilsin diye o bebek soğuk harabeler arasında sergilendi.
Hazreti İsa'nın doğduğu yer olan Beytullahim'de yılbaşı kutlamalarına ilişkin herhangi bir program yapılmadı. Kiliseler dua törenleri ve dini ritüelleri sürdürürken kutlamaları iptal etti. Gazze'deki savaş Filistinli Hristiyanların mutlu yılbaşı kutlamalarını bırakıp yılbaşı gecesini Siyonist rejimin saldırılarının sona ermesi için dualarla geçirmelerine neden oldu.
Bu yıl Siyonist rejimin Gazze şeridindeki saldırılarında hayatını kaybeden binlerce kişinin yasını tutan Filistinli Hristiyanlar, Gazze'deki Müslüman kardeşlerine aynı acıyı paylaştıklarını göstermek amacıyla büyük ağaçları süslememe kararı aldılar. Batı Şeria'da yaşayan Hristiyanlar da bu yıl önceki yıllardaki geleneğin aksine kutsal ikon ve heykellerini moloz yığınlara ve dikenli tellerin arasına yerleştirdiler.
Mevt Kilisesi Beytullahim'in eski kesiminde yer alır ve Hristiyanlara göre İsa Mesih'in doğduğu yerdir. Bu kilisenin rahiplerinden biri şöyle demiştir: Beytullahim yalnızca bir şehir değil, bir mesajdır. Dünyaya barış çağrısı yapan bir mesajdır. Bu kutsal yerden barış mesajı gönderiyoruz ve savaşı durdurun diyoruz. Kan dökmeyi, öldürmeyi ve intikamı durdurun.
Son 60 yıldır Filistin adı, Siyonistlerin savaş ve işgaliyle İslam savaşçılarının mücadele ve cihadıyla, bu toprakların insanların sabrı ve tahammülü ile iç içe geçmiştir. Tarihi Filistin topraklarında yaşanan siyasi gelişmeler ve bu konudaki haber yağmuru, sahip olduklarının net bir şekilde anlaşılmasını engellemiştir. Bu ülkenin kültürü ve tarihi dünyanın hafızasına kazınmıştır. Filistinlerin kültürel ve tarihi mirası ile soyut mirasının yazılı olarak araştırmacıların kullanımını açık kapsamlı bir listesi bulunmamaktadır. Bu ülkenin ünlü eserleri çoğunlukla Filistin topraklarının Siyonist işgali altındaki bölgelerde bulunmaktadır.
Askeri ve siyasi tehditler Filistin halkının son yıllarda karşılaştığı endişelerin yalnızca bir kısmıdır. O dönemde Siyonist rejim Filistin topraklarının tamamen işgal edilmesiyle yetinmemiş, tarihi eserlerin çalınması, İslamcıların ve Hristiyan yöneticilerin bıraktığı mirasın Yahudileştirilmesi ve yok edilmesini istemiştir. Filistinlerin kültürel, medeniyetsel kimliğini ve antik eserlerini bu şekilde ele geçirmişlerdir.
Tahran Radyosu.
Süleyman Mabedi'ni yeniden canlandırmak amacıyla Siyonistlerin Mescid-i Aksa'nın altında izinsiz kazılar yapması, Beytüllahim'deki Bilal Camisi ve El Halil'deki İbrahim Türbesi'ndeki tarihi eserlere el konulması, hatta Roma, Bizans ve Kenan dönemlerine ait tarihi eserlere el konulması, Filistin'de Filistin halkının medeniyet geçmişinin yok edilmesine yönelik alınan tedbirlerin bir parçasıdır.
Ama artık Siyonist rejimin savaş makinesi Filistin halkının üzerinden geçmekle kalmıyor, aynı zamanda bir ülkenin köklerinin, kültürünün üstüne basıyor ve Filistin'in kültürel eserlerini yok ederek mutlak egemenlik peşinde koşuyor. Bu sahte rejimin sayısız suçlarından birine örnek verecek olursak, Gazze Şeridi'nin ana kütüphanesinin yerle bir edilmesine değinebiliriz. Bu kütüphanelerde tarihi belgeler ve kitaplar bulunuyordu. Kent sakinleri buraya ülkenin yadigarı diyorlardı. Ayrıca Gazze'ye yönelik hava saldırılarında şehrin merkezindeki El Vahde Caddesi üzerinde bulunan kamu idari binaları kasten tahrip edilmiş, tarihi belgeler ve çeşitli bilim dallarına ait kitaplar imha edilmiştir.
Siyonistlerin tahrip ettiği tarihi eserler arasında bin yıllık Aziz Porfirios Rum Ortodoks Kilisesi, milattan sonra 5. yüzyıla tarihlenen Büyük Omri Camisi, tiyatro ve yaklaşık 20 bin kitaplık bir kütüphanenin yer aldığı Reşad el Şeva Tarihi Kültür Merkezi bulunmaktadır. Filistin Yasama Konseyi anıtı, Gazze'nin bilinen ilk limanı olan Antdon Limanı ve Gazze'de UNESCO Dünya Mirası alanlarının ilk listesinde yer alan 3 bölgeden biri de yıkımın eşiğindedir.
Gazze Belediyesi Sözcüsü Hüsnü Muhenna, kültürel ve tarihi eserleri hedef almanın Filistin'in kültürü, mirası ve tarihi üzerinde ciddi bir etkisi olduğuna değinmiştir. Bu eylem ve suçlardan Filistin'deki Gazze şeridinin kültürel tarihi mirasının korunması için kültür kurumlarının müdahalesini ve uluslararası kınamayı gerektirdiğini düşünmektedir.
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO'da Filistin'in daimi temsilcisi olan Münir Anastas, Siyonist rejimin Gazze Savaşı'nın başladığı 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 200 antik alanı ve antik mirası hedef aldığını duyurdu. Bu yerler, camiler, kiliseler, müzeler, antik evler gibi arkeolojik alanlar ve küresel öneme sahip diğer yerlerdir.
O sözlerine şöyle devam etti. UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, savaşın başlamasından sonra Gazze'deki dünya mirası alanlarının hedef alınmaması için koordinatları İsrail yetkilileri bildirmişti. İsrail dokunmaması gereken koordinatları biliyordu ama yine de buraya saldırıyordu. İsrail bu yerlerin değerini bilmediğini iddia edemez. Gazze'deki devlet medya ofisi bu mekanların en öne çıkanlarının Gazze'deki Cebelya Bizans Kilisesi, Omri Camii, eski belgeler ve el yazmaları merkezi olduğunu duyurdu.
Filistin Eski Eserler ve Kültürel Miras Dairesi yayımladı raporda şunları ifade etti. Filistin'in antik eserleri büyük bir zenginliktir ve Filistin topraklarında 3300'den fazla antik üs bulunmaktadır. Her 500 bin metrede bir antik mekan olduğu söylenebilir. Ayrıca Eski Eserler Dairesi'nin istatistiklerine göre Batı Şeria ve Gazze'de 1944 ana antik alan ve 10 bin eser, 60 bin tarihi bina ile 350'den fazla tarihi kentsel ve kırsal merkez bulunmaktadır.
Filistin Eski Eserler ve Kültürel Miras Dairesi, Siyonist rejimin Filistinli antika tüccarlarının uluslararası yasa ve anlaşmalar çerçevesi dışında polis denetimi olmadan antikaları sınırların dışına çıkarmasına izin verdiğini defalarca protesto etti. Ayrıca El Monitor'un 2013 yılında Siyonist rejim tarafından Gazze'deki tarihi mekanların yağmalandığına ilişkin raporlar yayımladığı ve bu yağmaların ana sebebinin orduyu kullanarak sayısız tarihi yeri yağmalayan eski İsrail Savunma Bakanı Moshe Dayan olduğu belirtildi. Gazze'deki sayısız tarihi eseri yağmaladılar ve Filistin tarihini silmeye çalıştılar.
El Cezire'nin 2017 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin sanat perakendecilerinin Filistin kültürel mirasını yağmalayan gruplara desteklediğini gösteren vergi formlarına atıfta bulunan bir rapor yayımladı. Bu olay, UNESCO anlaşmaları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve 1954 Lahey Sözleşmesi ile silahlı çatışmalar sırasında kültürel mirasın korunmasına yönelik kararlar alınmasına rağmen olmuştur.
Bu arka planla Uluslararası Müzeler Konseyi yaptığı açıklamada Gazze'deki şiddetten duyduğu derin kaygıyı dile getirerek kültürel varlıkların korunmasının ihmal edilmesi, kaçakçılığın kültürel ve tarihi eserlerin tahrip edilmesinde olası artış konusunda uyarıda bulundu. Bu bölgede acil ateşkes vurgusu yapıldı.
Uluslararası Müzeler Konseyi'nin uyarısı yayımlanırken Jordan Times'ın birkaç gün önce yazdığı habere göre İsrail bombardımanı Han Yunus Müzesi'nin binasında ciddi zarar vermişti. 44 yıl önce kurulan, tarih öncesinden modern döneme kadar 2800 eserin yer aldığı Gazze'nin en önemli müzelerinden bir diğerini bombalama nedeniyle duvarlarında çatlaklar oluşmuş, bazı koleksiyonları tahrip olmuş ya da kırılmıştı.
Bu makalenin devamında ise şu ifadeleri yer verilmiştir. Silahlı çatışmalar sadece sivil halkı değil, aynı zamanda bu bölgenin kültürel varlıklarını da tehdit etmektedir. Çok sayıda çatışma kentsel ve mimari mirasa büyük zararlar vermiştir. Gazeliler her savaş ve ölümle karşı karşıya kaldıklarında tarihi mirasları çalınmakta ya da yok edilmektedir. Kültürleri, gelenekleri, hatta geleneksel yemekleri gibi somut olmayan kültürler mirasları bile Siyonist manipülasyondan kurtulamamıştır. Onlarca yıldır Filistin'de çalışan Fransız arkeolog Jean Baptiste Humbert, Filistin'deki koşulların bölgedeki kültürel mirasın kaçınılmaz kaybına yol açtığını, bunun oldukça endişe verici bir durum olduğunu söylemektedir.
Ancak Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik saldırısında tarihi mekan ve eserlerin güvenliğine ilişkin endişelerin artması günümüz dünyası için acı bir trajedidir. Global Times, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'taki tarihi bir caminin kalıntıları üzerinde yürüyen çocukların resmini yayımlayarak bu bölgedeki antik mirasın yok edilmesine dikkat çekmeye çalıştı. Daha önce Suriye'de yaşanan olaylarda ülkenin Palmira gibi önemli kültürel miras alanı ciddi şekilde hasar görmüş veya yok edilmişti ve şimdi bu trajedi Gazze'de yeniden yaşanmaktadır.
Değerli dinleyiciler, Filistin'in kültürel mirası ve tarihinin tamamen yok olma tehlikesiyle karşı karşıya isimli sohbetimizin sonuna geldik.
Bizi www.parsley.ir üzerinden takip edebilir, görüş, istek ve eleştirilerinizi turkish@ws.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetlerin Hikayesi.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli seri sohbetimizin 107. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde Nur suresinin 63. ayetinin sebebi nüzulünü ele alacağız.
Zühd ve sade yaşam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin hayatının temel ilkeleriydi. Sade yaşamak, dünya varlıklarına bağlı kalmamak, hayatın lükslerinden ve abartılı özelliklerinden kurtulmak demektir. Günlerden bir gün ikinci halife peygamberle konuşmak için onun yanına geldiği rivayet edilir. Evin önünde kapıcı olarak duran siyahi bir adamın içeri girmesini engellediği rivayet edilir. İkinci halife peygambere Ömer geldi diye söyle der. Ömer girmeme izin verene kadar girmedim. Eve geldiğimde Resulullah'ı sadece hurma yapraklarından bir halının üstünde dinlenirken gördüm. Kalktığında bile halının mübarek bedenine zarar verdiğini, iz bıraktığını gördüm. Bu beni üzdü. Bu yüzden Allah Resulüne dedim ki, sizin durumunuz neden böyle olsun ki? Neden krallar, hükümdarlar ve benzerleri lüks içinde boğuluyor? Allah'ın peygamberi olan siz böyle bir durumdasınız dedim. Ama ben Bunu söyleyince Allah Resulü üzüldü ve ayağa kalktı ve dedi ki, söylediklerine şaşırıyorum. Kimse lüks hayatıyla gurur duymamalı. Dünyada yaşamanın bir ağacın gölgesinde bir an dinlenmek, gölge kaybolunca da yolcunun kalkıp gideceği gibi olduğunu bilmen lazım.
İşte bu rivayetten de anlaşıldığı üzere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca sadelik hep ön sayfadaydı. Ayrıca Allah tarafından daha güzel bir hayat isteyen eşlerine, eğer dünya hayatını ve ziynetini istiyorsanız, mihrinizi verip boşamaya hazırım diye söylemekle mükellef kılınmıştı.
Yemekleri hakkında da çeşitli rivayetler nakledilmiştir. Diğer hususların yanı sıra, ölümlü dünyadan ayrılana kadar arka arkaya 3 gece tok bir şekilde yemediği rivayet edilmektedir. Peygamber Efendimizin ailesi bazen yemek pişirmek için ateş yakmadan 3 ay geçirirdi. Çünkü yiyeceklerinin çoğu su ve hurmaydı ve ateş yakmaya, ocağı yakmaya bile hacet yoktu.
Peygamber Efendimiz bir yere gitmek istediğinde bir grup ona uymak isteyince bile izin vermezlerdi. At üzerinde olsalar ve biri onlarla yürümek istese, "Kardeşlerim, şu 3 şeyden birini seçmelisiniz. Ya sen git ben arkadan gelirim, ya ben gider sen sonra gelirsin, ya da bin beraber gidelim. Benim at üzerinde olmam, senin yaya olman doğru değil, bu uygun değil," derdi. Sonuçta kendilerinin ata binmelerine ve birinin onları yaya olarak takip etmesine ve eşlik etmesine izin vermeleri imkansızdı.
Tahran Radyosu.
Peygamber Efendimiz başkalar gibi giyinir, yemek yer, insanlarla şakalaşır, oturup kalkardı. Sokaktaki insanlarla kolayca arkadaş olur ve en düşük yaşam standartlarına seçerdi. Bu sade hayat İslam peygamberinin sevdirmiş ve insanları ona yakınlaştırmış, böylece özel hayatlarında büyük etki bırakmıştı. Allah Resulü oturdukları mecliste şöyle buyururdu: "Çember şeklinde oturalım da meclisimizin yukarısı, aşağısı, üste geç, aşağıya geç muhabbeti dolaşmasın." Genel olarak Peygamber Efendimizin alçak gönüllü davranışı, insanların peygamberi tanımayacak ve kalabalıkta onu göremeyecek, peygamberin kim olduğunu zar zor ayırt edebilecek şeklindeydi.
Peygamberin bu samimi davranışı, küçük bir grubun peygamberin konumunu dikkate almadan ona diğer insanlar gibi davranmasına neden olmuştur. Örneğin önlerinde kahkaha atanlar, bacaklarını uzatanlar ya da gereksiz şakalar yapanlar oldu. Ayrıca peygamberi Allah'ın Resulü, Allah'ın peygamberi, Allah'ın yarattıklarının en hayırlısı, Saffetullah veya Habibullah ve benzerleri olarak adlandırmak yerine kendi üsluplarına göre adlandırırlardı. Kaba bir şekilde konuşur ve şöyle derlerdi: "Ey Muhammed, ey Ebul Kasım."
Bu sırada Nur suresinin 63. ayeti indirilmiş ve halka Nebiyullah ve Resulullah olarak hitap etmeleri istenmiştir. Bu ayette Allahü Teala şöyle buyurmaktadır.
Bismillahirrahmanirrahim. La tec'alû du'a ar-rasûli beynekum ke du'a ba'dikum ba'da. قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذ۪ينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ
Resulün çağrısını aranızda birinizin diğerini çağırması gibi görmeyin. Aranızdan gizlice sıvışıp gidenleri Allah elbette bilir. Onun emrine aykırı davrananlar başlarına ya bir belanın gelmesinden yahut can yakan bir cezaya çarpılmaktan korksunlar.
Hazreti Fatıma sallallahu aleyhi bile Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme baba gözüyle bakmak yerine ona Allah'ın bir peygamberi gözüyle baktı. Ve peygamberlere davranan bir mümin gibi davrandı. Resulullah'ın kıymetli kızı, çocuksu bir ilişkiye rağmen bu samimiyetin peygambere yönelik nezaket ve saygısını bozmasına izin vermedi. Bir diğer yandan ise Allah Resulü de ona bir baba gibi davranıp babalık görevini en iyi şekilde yerine getiriyordu. Özellikle kızının nasıl mümine bir kadın olduğunu bildiği için hep ona özel önem verirdi. Buna rağmen Fatıma sallallahu aleyha nübüvvet adabına uymuş ve Nur suresinin 63. ayetinin indirilişinin ardından hep ona ya Resulullah diye hitap ederdi.
İmam Sadık aleyhisselam Hazreti Fatıma selamullah aleyhadan şöyle bir rivayet anlatır. Nur suresinin 63. ayeti nazil olduğunda ve Müslümanların Peygamber Efendimiz'i diğer insanlar gibi adıyla çağırmamaları ve ey Muhammed dememeleri ona ey Resulullah veya ey Allah'ın Nebisi ve benzeri sıfatlarla ve hürmetle hitap etmeleri istendiğinde ben bile babama babacığım demeye cesaret etmedim. Ne zaman hizmetine geldiğimde şöyle derdim ey Resulullah. Bunu söylediğimde peygamber bir iki defa benden yüz çevirdi ve üçüncü defa bana dedi ki, ey Fatıma, bu ayet senin ailen ve neslin hakkında nazil olmadı. Çünkü sen bendensin, ben de sendenim, bana baba diye seslen, bu beni sevindirir.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Bu arada bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Filistinlerin silahlı direnişini kanıyor musunuz? Evet, bu biraz karmaşık bir sorudur aslında. İsterseniz bu soruyu cevaplamadan önce biraz tarihten bahsedelim. İlk olarak güçlü köleli karşıtı eğilimlere sahip olan Amerika'nın ilk teröristi John Brown'dan bahsedelim. Amerikan İç Savaşı'ndan önce Brown, Amerika'nın güneyinde ortalık kasıp kavurdu. 1895'te Brown ve diğer 18 kişi Amerika'daki kölelik kurumlarına karşı bir gerilla savaşı başlatma umuduyla siyahlar arasında silah dağıtmak üzere Virginia'daki Harper's Ferry'de bulunan bir cephane deposunu ele geçirdi. Onun saldırısı sırasında çok sayıda kişi öldürüldü. Ancak isyanı uzun sürmedi. Hemen tutuklanarak yargılandı, sonra da idam cezasına çarptırıldı. Duruşma sırasında Brown mahkemeye köleliğe karşı eyleminin Allah'ın emrine uygun olduğunu belirtti. Daha sonra birçok kuzeyliği etkileyen konuşmasında şöyle dedi: "Aşağılanan yoksulların iyiliği için yaptıklarımın yanlış değil, doğru olduğuna inanıyorum. Şimdi eğer gerekirse adaletin sağlanması için canımı bile feda ederim. Kanımı, çocuklarımı, hakları kötü, zalim ve adaletsiz kanunlar tarafından hiçe sayılan bu esaret altındaki milyonlarca insanın kanına karıştırırım." Kuzeyliler ve Afrikalı Amerikalılar için Brown, İsa'ya benzeyen bir şehit ve bir kahramandı. Ama Güneylilere göre o bir teröristti. Yüzyıllar boyunca siyahi köleler sahipleri tarafından sürekli işkence gördü, aşağılandı, insanlık dışı muameleler gördü, sömürüldü, dövüldü, tecavize uğradı ve öldürüldü. Ancak köle sahiplerinin zihinlerinde bu yaptıklarında hep haklılardı. Kaotik dünya görüşlerini meşrulaştırmak için dini ve her türlü sapkın mantığı kullanıyorlardı. Ancak tarih aksini kanıtlamıştır. 200 yılı aşkın bir süre sonra Amerikan hükümeti Amerika'nın ilk teröristi John Brown'u kutlamıştı. Tarihte kutlanan tek direniş savaşçısı Brown değildir. Güney Afrika'nın kahramanı yine Güney Afrika'da apartheid'i sona erdirme mücadelesiyle barış ve özgürlüğün sembolü olan Nobel Barış Ödülünü kazanan Nelson Mandela'nın da Amerika tarafından terörist olarak adlandırıldığını unutmayalım. Afrika Ulusal Kongresi'nin bir parçası olarak Mandela, Güney Afrika'daki apartheid rejimine şiddet içermeyen protestolar, grevler, boykotlar yoluyla barışçıl bir şekilde direndi. 1960'larda Güney Afrika polisi 69 protestocuyu öldürdü. Afrika Ulusal Kongresi'ni yasa dışı ilan etti. Ancak özgürlükleri için başka seçeneği kalmayan Mandela ve Afrika Ulusal Kongresi silahlı direnişe başladı. Nelson Mandela diğer Afrika ülkelerinde gerilla askeri eğitimi bile aldı. Ancak bu silahlı direniş yalnızca Güney Afrikalılar tarafından değil, aynı zamanda Amerikan hükümeti tarafından da terörist olarak görülmekteydi. Mandela hapishanedeki röportajlarının birinde uyguladıkları strateji değişikliğini savunurken "Hükümet bizi silahlı çatışmaya zorladı." diyor. Ama sonunda apartheid devrildi ve Mandela 27 yıl hapis yattıktan sonra serbest bırakıldı. Ardından Güney Afrika'nın başkanı oldu. Buna rağmen Amerika onu ve Afrika Ulusal Kongresi'ni 2008 yılına kadar terör listesinde tuttu. Antik Roma'daki köle ayaklanmalarından Varşova'da yaşayan Yahudilere kadar tarih boyunca mazlumlar zalimlere karşı silahlı mücadeleye girişmişlerdir. Onlar özgürlüğü elde etmek için ellerinden ne geliyorsa yaptılar. Varşova'da Yahudilerin yaşadığı bölgeye hapsedilen Yahudiler, Nazi zalimlerine karşı örgütlenmek ve direnmek için inşa ettikleri yeraltı tünellerini kullandılar. Evet, tüm bu nedenler ve Filistin direnişini kınıyor muyum diye soranlara cevabım şu ki, acaba siz George Washington'u kınıyor musunuz? Acaba John Brown'u kınıyor musunuz? Kölelik ayaklanmalarını kınıyor musunuz? Siz Nelson Mandela'yı kınıyor musunuz? Siz Varşova'da yaşayan Yahudileri kınıyor musunuz? Siz direnişi özgürlük adı altında kınıyor musunuz? Tarih bu soruların cevaplarını iyi bilmektedir. Evet, bu soruların cevaplarını irdelemek, gerçeklerin sesinin daha yüksek çıkmasına ve yayılmasına neden olacaktır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, mübarek Ramazan ayının günlük dualarına değinerek, onlarda mümin insanın Allah'tan onu uyuşukluk, tembellik, umutsuzluk, ihmal, katı yüreklilik, gaflet ve aldanmak gibi sıfatlardan kurtarmasını istediğini belirtiyor. Bugün bu konuya değinmek istiyoruz. İkinci dua mübarek ayın günlük duasıdır. Bu duada ve azheb anni fihun nuas vel kesel ve saamet vel fitrat, vel kasvat, vel kafalat, vel qirra arz ediyor. Allah'ım, beni bu huylardan ve bu özelliklerden koru. Bu özelliklerin birincisi nuas, uyuşukluk. İkincisi kesel, yani işsizlik ve tembellik. Üçüncüsü saamet, can sıkıntısı, bir şeylerden sıkılmak. Sonraki fatara, İhmalkarlık, işleri ihmale getirmek, işlerde dayanıklığa riayet etmemek, sonraki kasvet, kasvetli olmak, katılaşmak, esnek olmamak, ardından gaflet, gafil olmak ve kendi sonumuzdan ve olup bitenden ve önümüzde olandan ve çevremizde olandan gafil olmak ve sonuncusu el-kırret, kandırılmak, mağrur olmaktan, beni bunlardan sakındır. Bakın, işte bunlar nasıl derslerdir. Öyleyse bu anlamların işlevi ki çok seçkin ve yüce anlamlardır, görevliler ve toplu ve çalışma şanı sahipleri için sıradan insanlarınkinden çok daha önemlidir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın.
Bur- Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerinin özetleriyle sona eriyor. Tahran Cuma Hatibi, devrim muhafızlarının operasyonu Siyonist rejimin tehditlerine karşı bir uyarıydı dedi. İran ve Hollanda Dışişleri Bakanları ikili ilişkileri görüştü. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, terörizmle mücadelede Pakistan ile işbirliğine vurgu yaptı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ken Ani, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran'dan isteklerinin yasal temelden yoksun olduğunu belirtti. Velayet semaları savunucuları 1402 tatbikatı sona erdi. İran'ın petrol geliri 2023 yılının 9 ayında 34 milyar dolara ulaştı. Avrupa Birliği, Hamas ve İslami Cihat Hareketi'ne yeni yaptırım kararı aldı. 60 Amerikalı milletvekili Biden yönetiminden Filistinlilerin göçüne karşı çıkmasını talep etti. Ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, insan hakları savunucuları Netanyahu'nun Filistinlilere yönelik vahşetini izliyor dedi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.